الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. Allah-u Teala yaptığı her şeyi güzel yapar. İyiliği sonsuz ikramı boldur. Hesap gününün tek yetkilisidir. Ya Rabbi, yalnız sana kul olur, yalnız senden yardım isteriz. Bizim senin kitabını çok iyi anlayabilmemizi, çok güzel bir şekilde yaşamamızı ve insanlara çok iyi bir şekilde anlatmamızı hepimize nasip eyle. Bu akşam uyuşturucu maddelerle alakalı bir ders yapacağız. Uyuşturucu maddelerin haramlığı nasıldır? Onu görmeye çalışacağız. Geçen hafta da okuduğumuz Maide suresinin 90. ayetinden başlıyoruz. Allah-u Teala burada şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu, ey inanıp güvenen kişiler, innemel hamru vel meysir vel ansab vel ezlam ricsun min ameli şeytan. Hamr, kolay yoldan para kazanma yolu olarak düşünülen işte kumar, putlara kurban kesilmesi için hazırlanmış sunaklar, taşlar, bir de putların bulunduğu yerlerde işte kısmet aramak için kullanılan falokları. Bütün bunlar ricsun min ameli şeytan. Şeytan işi pisliklerdir. Şeytan işi pislik nedir? Şeytan ne ister? Şeytanın istediği şey çirkini güzel göstermek, değil mi? وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ. Şeytan insanın yaptığı kötü şeyi güzel gösterir. Şeytan işi pislik de bu kötülüklerin insana güzel gözükmez. Yani işin iç yüzü aslında pis, fakat dış tarafı insanı aldatacak bir yapıda demektir. فَجْتَنِبُوهُ, onun uzağında durun. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, belki istediğinize ulaşırsınız. Hedefinize ulaşırsınız. Yani şimdi mesela bunun içerisinde içki olsa, elime aldığım zaman uzak durmuş oluyor muyum? Oluyor mu? Yok. O zaman şimdi sadece içmesi değil, ele alması da, üretimi de, pazarlaması da, taşınması da, her şey de bu yasağın içerisinde oluyor. Yani uzak durun diyor. Yani demek ki bu o içerisindeki o pislikten dolayı insana bir bulaştı mı, bir daha temizlemesi kolay olmuyor yani. Şimdi burada geçen haftaki konuşmalarımızın dışında hamr kelimesi. Hamr işte Arap dilinde bir şeyi örten, bir şeye karışan madde anlamında kullanılıyor. Mesela şu hanımların başlarını örten örtüye ne derler Araplar? Himar derler, değil mi? Yani hanımlara mahsus olan başörtüsünün adı himardır. Himar, mesela Arapçayı bilmeseniz bile hamr, himar baktığınız zaman birbirine benzer kelimelerdir. Onun için mesela işte hamrı muhamirul akl, ma yuhamirul akl diye tanımlarlar. Yani aklı örten şey. Şimdi aklı örten şey dendiği zaman, yani burada dikkat ederseniz içme kelimesinden bahsedilmiyor. Yani aklı örten içki demiyor. Eğer içki diyecek olsa akla ne gelir? Hemen alkollü içkiler gelir. Ama aklı örten dendiği zaman başka neler gelir? Hepsi. Uyuşturucular da gelir değil mi? Onlar da aklı örtüyor. Yani şimdi bu Allah'ın kelamı olduğu için bunun kapsamına girmeyecek bir şey yok. Biz şimdi kendi gördüğümüze göre hareket ederiz. Mesela uyuşturucuların olmadığı bir yerde insan hamrı sarhoş edici içki tanımlayabilir. Mesela burada şeytan içki ve kumarla demiş. Hamr ve kumarla dememiş. Çünkü geleneksel yapıda böyle anlaşılıyor. Şimdi hamr, aklı örten her şey dendiği zaman bütün sarhoş edici olan maddeler bu işin içerisine girer. Belki bugün hiç bilmediğimiz bir takım yeni maddeler de çıkabilir. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri eğer gerçekten onun ağzından çıktığı gibi bize ulaşmışsa tam bir hikmet olarak ortaya geliyor. Yani şimdi mesela burada diyor ki Resulullah hamrı tarif ediyor. Küllü muskirin hamrun diyor. Yani sarhoşluk veren her şey hamrdır diyor. Bak içki demedi yine, dikkat ediyor musunuz? Yani o kadar güzel bir tespit yapıyor ki asırlar geçiyor. Eğer o onun ağzından çıkan söz bize olduğu gibi gelmişse onun Resulullah'a ait olduğunu hemen anlıyorsunuz. Ama tabii çok iyi biliyorsunuz ki ayetlerin anlamlarını sağa sola çeken insanlar tabii ki Resulullah'ın sözlerini de kendi keyiflerine göre sağa sola çekmiş olabiliyorlar. Çok dikkatli olmak lazım. Mesela şimdi aklıma geldi de onu sizinle paylaşayım. Yani bu yaz günlerinde kutup bölgesine gittiğimiz zaman yani ne yapacağımı bilmiyordum. Gitmeden o kadar çok internet sitelerini, oradaki fotoğrafları inceledim ki yani güneş 24 saat havada olacak. Ben bu namaz vakitlerini nasıl tespit edeceğim? Şimdi orada gittik, bir de baktık ki yani o ortamı yaşamadan insan bilemiyor tabii. 21 Haziran yani yaz günü. Biz de buradan giderken Haziran olduğu için böyle kışlık elbise falan aklımızın köşesinden bile geçmiyor yani. Gece gözlem yapmaya gideceğiz. Ben şimdi burada hayal ediyordum. Mutlaka bir yerde bir karanlık olacak diye. Yani Allah-u Teala bunun bir işaretini koymuştur diye. Şimdi şey geldi, Tromso'dan orada Müslümanlar var. Bir aile var. Sandra Mariam diye bir hanımefendi var. Oralı Müslüman olmuş. Çok akıllı, çok gayretli bir hanım. Bir de İbrahim diye eşi var. O da İngiliz. Çok gayretli insanlar. Allah razı olsun. Bir de onların etrafında çok sayıda insan var. Şimdi gideceğiz. Geldiler. Baktım ki elbiselerle gelmişler. Bu ne? Yok, ayağınıza şunu giyinin. Allah Allah, ayağın da üşüyecekmiş. Tövbe. Yok efendim, bir şey pantolonun altına şunu giyinin. Ya 21 Haziran bu. Ondan sonra bir parka, sonra bir başlık ve atkı falan. Bunlar ne dedim ya? Ya üşürsünüz dedi gece. Ne gecesi ya, güneş havada. Şimdi onlar gece diyor. Şimdi gittik orada. Bir ara böyle hayal ettiğim bir hava meydana geldi. Tabi etrafımızda da şey var. Tam bir şey ordusu var yani. Gazeteci ordusu var. Çünkü orada böyle bir şey ilk defa olduğu için onlar da bunu haber yapmaya çalışıyorlar. Tam böyle hayal ettiğim bir manzarayı görür gibi oldum. Bir döndüm gazetecilere sorularına cevaplar verirken işte akşam oldu falan filan gösterip bir geriye döndüm ki o güneş arkadan merhaba diyor bana. Ben güneş kaybolmuş zannediyorum. Meğer arkamdan bana bakıyormuş. O hava şeyine. Ya öyle bir şaşırdım ki şimdi yukarı çıktık. Ben kaçtım milletten. Kimsenin yüzüne bakacak halim kalmadı yani. Gazetecilere hava atıyordum az önce. Her şey gitti. Sıfır. Şimdi böyle bir kenarda oturdum. Tekrar ayetleri kontrolden geçiyorum. Baktım ki diyor ki Allahü Teala اَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ. Gecenin gasakına kadar diyor namazı kıl. Gasak ne demek? Gasakı biz karanlık biliyoruz ama hemen şey aklıma geldi. Hamimen ve gassaka. Aa, sıcak ve soğuk. Ulan böyle olmaz. Sonra baktım ki bir ayet daha Allahü Teala diyor ki ve cealne leyle ve nehar ayetin fe mahavne ayetel leyl ve cealne ayeten nehar mubsura. Gece ile gündüzü iki gösterge yaptık ama gecenin göstergesini kaldırdık. Aa, ulan gecenin biz geceyi karanlık bekliyoruz demek ki göstergesi yokmuş. Burada şunun için söylüyorum. Yani Kur'an-ı Kerim o kadar ayrıntı veriyor ki, o kadar meseleler anlatıyor ki, kışın gittiğimiz zaman da güneş hiç yok. Hadi ulan biz bu güneşi ne zaman doğdu kabul edeceğiz? Resulullah'ın bir sözü aklıma geldi. Diyor ki işte güneş şurada kaybolur. Şurada da karanlık başlarsa akşam namazı olur. Ha. O zaman baktık. Işıkları görüyorsun. Işık batıya ulaştığı zaman demek ki güneş doğdu. Batıdan, doğudan ufuk şey yaptığı zaman battı. Bir de beş vakit hemen tespit edildi. Resulullah'ın sözüyle. Bunu şunun için anlatıyorum. Gerçekten Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı olduğu için hiçbir şeyi eksik bırakmıyor. Zaten neydi o ayet-i kerime? مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. Bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Şimdi ama Müslümanlar bu kafayla bakmıyorlar ayet-i kerime. Şimdi tekrar oradan geri dönelim az önce anlattıklarımdan. اِنَّمَا الْخَمْرُ Arapça bilenler bilirler. Bu baştaki elif lam bir cins ifade eder. Yani aklı örten şeylerin tamamı. Yani şey yapan, sarhoşluk veren her şey, şeylerin tamamı. Öyle deyince içki de girer, başkaları da girer değil mi? Uyuşturucu maddeler de girer. Dediğim gibi yarın belki hiç bilmediğimiz başka bir şey de çıkabilir. O zaman madem aklı örten demiş Allah, madem Resulullah da küllü müskirin hamrun demiş, yani aklı örten her şey hamrdır demişse, o zaman uyuşturucu maddeler bu ayetin açık ifadesiyle haram olur mu olmaz mı? Başka bir şeye ihtiyaç olur mu? Ama tabii hani her defasında İslam aleminin acı halini burada söylemek zorunda kalıyoruz. Bu hamra kendi kafalarına göre anlamlar verirler ki bu az önce söylediğim sözlük anlamıdır. Resulullah'ın söylediği de öyle. İşte hımar kadının başını örten. Sarhoşluk da zaten başı şey yapandır. Yani ser zaten baştır. Hoş da başım hoş, kafam iyi. Bunun karşılığıdır yani. Şimdi bu bütün içki çeşitleri dendiği zaman böyle yapıyor ama bakıyorsunuz ki ulema kendi kafasına göre bir anlam veriyor. Efendim şey içki taze üzüm suyunun fermantasyonu ile elde edilen şeydir, sarhoş edici maddedir. Taze üzüm suyunu nereden çıkardın ya? Allah ayette diyor ki وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا Hurmanın ve bu işte neredeydi? Rum suresi miydi? Nahil suresi. Hurma ve üzüm sularından üzüm ürünlerinden, ürünler deyince taze üzüm mü olur? Taze üzüm de odur, kurusu da ondandır değil mi? Peki bir hurma ürünlerinden şey yaparsınız diyor. Güzel rızık edinirsiniz ve sarhoş edici veren içkiler de elde edersiniz diyor. Sadece bunlardan elde edersiniz diyor mu? Yok. Şeyden de işte şekerli ve nişastalı tüm ürünlerden elde edilir. Onların fermantasyonuyla. Ama bir de şeyler. İşte bu uyuşturucular. İşte bunlar kendi kafalarına göre bir takım şeyler yapıyorlar. Çünkü birilerine fetva vermeleri lazım. Adam içki içmek istiyor. Yetkili makamda. Ona fetva verecek ki o içki içerken millet onu ayıplamasın. Yoksa adamın umurunda mıydı yani? Helalı, haramı. Şeyin Kanuni Sultan Süleyman'ın vakfiyesinde bizim Servet okumuş, göstermişti. İşte şu kadar adam tutun da benim kılamadığım namazları kılsın. Ne güzel vallahi. Demek hiç kılmamış ki o kadar adam tutuyor yani. Tabii şimdi bir hoca buna nasıl fetva vermez? Koskoca padişah. Zaten ilahlaştırılmış. Gerçekten İslam alemi yani kötünün de kötüsüdür. Ama işte diğerleriyle karşılaştırdığınız zaman nispeten iyi olduğu için, çünkü Kur'an'dan uzak bir İslam anlayışı, yani Kur'an'la karşılaştırdığınız zaman asla kabul edilmeyecek bir yapı vardır. İnşallah bu yeniden dirilmenin bir işareti olarak inşallah Müslümanlar doğruların peşinde giderler. Şimdi dolayısıyla bu şeylerden sonuç olarak o kıyaslamalara diyorlar ki efendim Kur'an-ı Kerim'de uyuşturucunun haramlığıyla ilgili açık bir hüküm yok. Var mı yok mu? Peki nasıl yok diyorlar? Adam şimdi uyuşturucu üretip satacak nasıl var desin ya? Olur mu? Ya da yetkili uyuşturucu işe yapmak, kullanmak istiyor. Ondan sonra kıyasla efendim, bu içkiye kıyasla ona haram diyoruz. Kıyasla dediğin zaman da meydana gelen hükümde zanni oluyor. Yani kişisel bir yorum sonucu oluyor. Ben haram saymıyorum diyen adam da günahkar olmuyor. Oh ne güzel. Görüyor musunuz? Bakın Kur'an'ın açık hükmü nereye getiriliyor? Evet, şimdi buradan şeyin çok açıkça şey ortaya çıkıyor. Bir de Nisa suresi 43. ayette zaten Allah hiçbir şeye ihtiyaç bırakmıyor. Yani Müslümanlar Kur'an'ı kendileri açıklama gafletini terk edip de böyle bir yetkileri asla yok. Resulullah'ın da böyle bir yetkisi yoktu. Böyle bir kendisini bu şekilde yetkili gören kişinin kendini ilah yaptığını Allahü Teala açıkça ifade ediyor. Ama o açıdan baktığınız zaman ilah olmayan kolay kolay da yok yani. Biz sadece tarikat şeyhleri şeydir diyoruz. Sanki mezhep uleması onlardan geri mi kalıyor? Evet. İşte açıkça Allahü Teala şeyde Nisa 43'te diyor ki Ya eyyühellezine amenu la takrabus salate ve entum sukara. Sarhoş olduğunuz zaman namaza yaklaşmayın. Peki sarhoşluk ne acaba diye sorabilirsiniz. Hatta ta'lemu ma tekulun, ne dediğinizi bilinceye kadar. O zaman öyleyse demek ki sarhoşluk esasen ne dediğini bilmez hale gelmek. Tabii onun bir öncesi de var elbette. Ne dediğini bilinceye kadar da sarhoşluk geçmiş olmuyor. Ama biraz hafiflemiş oluyor. Şimdi ne dediğinizi bilinceye kadar. Peki, biraz önce bu konularda uzman olan bir dostumuzla konuştum. Üniversitede hoca olan. Şeyler, bu uyuşturucuları kullananlar ne dediğini biliyor mu? Yoksa mümkün değil dedi. Nereden bilecekler? Peki ne dediklerini bilmiyorlarsa sarhoş değiller mi? Kur'an-ı Kerim'in tanımına göre. Bak, o hiçbir şey eksik bırakmamış, görüyor musunuz? O zaman namaza yaklaşmayın ne dediğinizi bilinceye kadar. Şimdi Allah hamrın özelliğini de anlatmış mı? Bir eksik bırakmış mı? Arkasından diyor ki: "İnnemâ yurîdu şeytânü en yûkâ beynekumul adâvete vel bağdâ fil hamri vel meysir." Allah şeytanın istediği sadece şudur: İçki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin soksun. Oluyor mu, olmuyor mu? Yani içki içti mi hepsi oluyor şey, kral. Kumarda da öyle. Başka ne? Ve asuddekum an zikrillah, Allah'ın zikrinden, yani Allah'ın kitabından uzaklaştı. Sarhoş olan bir adam Kur'an anlayabilir mi? Ne dedi Allah? Hatta te'alemu ma tegulun. Ne dediğinizi bilinceye kadar şey yapmayın. Namaza yaklaşmayın. Bugün mesela Arap olmayanlar namaz kılarken ne dediklerini biliyorlar mı? Araplar da bilmiyor. Onlar da artık şey ezber okuyorlar da. Şimdi diyor ki işte şeytanın istediği aranızda kin ve düşmanlıklar, içki ve kumarla kin ve düşmanlık sokmaktır. Ve sizi Allah'ın zikrinden, Allah'ın kitabından uzaklaştırmaktır. Çünkü o anda artık onunla şey yap. Başka ve anis salah ve namazdan. Çünkü sarhoş ya namaza yaklaşmayın dedi Allah. Fehel entum muntehun. Vazgeçtiniz değil mi diyor Allah. Vazgeçtiniz. Ondan sonra da diyor ki: "Vaati Allah ve atiur Rasul." Allah'a itaat edin. Resul'e itaat edin. Şimdi Resul'e itaat edin dendiği zaman bizim çocukluktan beri bize öğretilen şey Nebi'ye itaat edindir. Şimdi Resul, Allahü Teala diyor ki Ali İmran 144'te ve ma Muhammedun illa Rasul kad halet min kabli rusul. Muhammed sadece Rasuldür. Ondan önce de çok Rasuller geldi geçti. Efe imma tevkutilen galebtum ala akabikum. Ölür ya da öldürülürse gerisin geri mi döneceksiniz? Şimdi Muhammed Aleyhisselam öldü değil mi? Öldürülmedi ama öldü. Peki Rasul'e itaat benim için nedir? İşte sözlüğe baktığınız zaman Resul'ün birinci anlamı budur. O zaman Allah'a itaat edin. Tamam. Ne yapacağım? Baş üstüne ama ne yapacağım? Nereden bulacağım Allah'a itaati? Onun için men yuti'ir Resul'e ve kat hata Allah diyor. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat eder. O zaman Arap dili açısından atiur Resul'e ve atiur Resul'e denmesi gerekiyor. Öyleyse ikincisi birincisinin atıf tefsiri oluyor. Yani birinciyi açıklıyor. Allah'a, yani Allah'ın gönderdiği kitaba itaat edin. O zaman bu kitapta her şey var değil mi? Yani falancanın içtihadına, filancanın kıyasına ihtiyaç var mı? Sadece aradan çekilmelerine ihtiyaç var. O kadar. Başka bir şeye değil. Ondan sonra vahzaru, işte dikkatli olun diyor. Fein tevelleytum. Ama dinlemezseniz, yüz çevirirseniz, ki birçok kimse dinlemiyor. Ne yapalım? Dinlesin. Dinlemesin. Adamın cehenneme gitme hürriyeti var. Biz engelleyemeyiz ki. O hürriyeti Allah vermiş. Fe'alemu enneme ala rasulina'l belagul mubin. Bilin ki Resulümüze düşen her şeyi ortaya koyan bir tebliğden ibarettir. Resul o zaman bu Kur'an-ı Kerim'se, Kur'an şimdi her şeyi ortaya koydu mu? Hamur konusunda. O kadar. Bitti. Birisi de tabii bunu anlatması lazım. Onu anlatana da sözlük anlamıyla Resul denir. Yani tebliğ mesajı ileten kişi anlamına. Her şeyi ortaya koyan bir aşçı. Şimdi her şey ortada değil mi? Yani uyuşturucular Kur'an-ı Kerim'in delaletiyle haramdır. Adam kabul etmez. Etme. Ben ne yapayım ya? Resul'e düşen onu açıkça ortaya koymaktır. Şimdi el belagul mubin. Her şeyi açıkça göstermiyor olsaydı Kur'an-ı Kerim, Allah böyle bir ifade kullanır mıydı? Her şeyi ortaya koyan. Yani beyan eden, ortaya çıkaran. Evet, şimdi bu şeyde şöyle bir problem var. Mesela bakın, fıkıh kitaplarına baktığımız zaman Allah'ın haramını helal, helalını da haram kılan hükümlerle dolu olduğunu görüyoruz. Bu konu açısından ayrıntı vermenin bir anlamı yok. Az önce işte gördünüz yani. Herkes ittifakla, başka şeye anlatmaya lüzum yok. Çünkü ona girdiğimiz zaman o dersimizin vakti yetmez. İşte uyuşturucu da bu haramın kapsamında olmasına rağmen yok efendim kıyas saymış da bilmem neymiş de falan filan. Peki siz mesela şu ayetten içkinin ve kumarın ve işte falokları şeye bu sunaklar yani kurban kesilmesi için bunların böyle insan pisliği gibi affedersin bir pislik olduğunu anlıyor musun? Böyle bir şey anlaşılıyor mu? Mesela yeryüzünde insan pisliği yiyen bir insan grubu duydunuz mu? Böyle bir şey duydunuz mu? İnsan idrarı içen hiç duydunuz mu? Ya insanlar içkiyi severek, isteyerek içiyor ve bir servet harcıyorlar ona. Bak buradaki pisliği Allahü Teala diyor ki ricsün min ameli şeytan. Şeytan işi bir pislik. Ne şeytan işi pislik? Dışarıdan onu pis olarak göremezsin. Onun içindedir o pislik. Şeytan ne yapıyor? İnsanın kötü amellerini güzel gösteriyor. Aslında yaptığın kötü fakat sana güzel gibi gözüküyor. İşte o içindeki kötülüğün adı rics, pislik. Ve seni Allah'ın yolundan uzaklaştırıyor. O içindeki bir kötülüğü anlatıyor. Mesele o. Fakat bakıyorsunuz ki adam diyor ki efendim diyor elbisene içki bulaşırsa ondan namaz kılamazsın. Ya Allah aşkına bunu nereden çıkardın? Bunu nereden çıkardın ya? Bak Allahü Teala sarhoşken namaza yaklaşmayın. Ne dediğinizi bilinceye kadar diyor. Adam o içkiyi içerken yakasına da dökmüş olamaz mı? Elbisesine de elinden düşmüş de olabilir değil mi? Elbisesine de dökmüş olabilir. Ya Allah böyle bak Allah her şeyi açıkladın dedi mi? Efendim içemez. Bu ne oluyor ya? Yok efendim vücudunda falan yerde işte bir nokta kadar pislik olursa Hanefi mezhebin dışındakiler şey yapamazsınız. O konuda da bir Yahya Hoca'yı dinleyelim. Evet buyur.
Evet bu okuduğumuz Maide suresinin 90. ayetinden bu hamr dediğimiz ki fıkıh geleneğinde sadece içecekler olarak sınırlandırılıyor bu. Hani alkollü içecekler ki Hanefi mezhebinde daha da daraltılarak sadece yaş üzüm suyundan elde edilmiş şaraba indirgeniyor. İşte onun fıkıh ilmi açısından necis sayılıp sayılmayacağı konusu da ele alınıyor. Necis dediğimiz şey dinen, yani şeriatın pis gördüğü ve özellikle namaz ibadetiyle ilişkilendirdiği pisliklere verilen addır.
Namaz yani, ibadetiyle ilişkilenen şeriat değil de mezhepler değil mi?
Tabii tabii onu anlatıyorum yani. Fıkıh mezhebinde böyledir. Yani necis yanlış dendiği zaman necis necaset birincil olarak namazla ilişkilendirilir ve denir ki işte namaz kılınacak olan yerin namaz kılacak olan kişinin bedeni, elbisesi ve namaz kılacak yerin necaset denilen, necis denilen bu maddelerden arındırılmış olması gerekiyor. Tamam bu zaten hani söylenebilir. Bunda problem yok. Peki hangi maddeler necis denilirken işte bir takım şeyler sayılıyor. Bunlardan bir tanesi de bu ayette geçen hamr kelimesi. Diyeceksiniz ya buradan nereden çıktı? Hani biz okuyunca pek mealden anlamadık ama o bizim anlayışsızlığımızdan kaynaklanıyormuş. Ayette ricsun min ameli şeytan ifadesi geçti ya. Arapça olarak okumak. Ricsun min ameli şeytan. Şeytan işi birer pislik. İşte o min ameli şeytan kısmı ayrılıyor. Bu ibaredeki rics kelimesi çekiliyor. Aha diyor rics Arapça ne demektir? Pislik demektir. Yani rics ile necis aynı şey. Demek ki diyor bu ayette geçen hamr yani bugün itibariyle söyleyelim, işte alkollü içeceklerin tamamı necistir ve necis olan bu şeyin namaz kılacak olan kişinin vücudunda veya elbisesinde ya da namaz kılacağı yerde, mezheplere göre şimdi ayrıntılarını söyleyeceğim, bir miktar, çok az veya işte bir avuç içi kadar olması namaza engeldir. Böyle söyleniyor. Şimdi dedi ki ricsun min ameli şeytan. Burada şeytan işi bir pislik ifadesi geçti. Ha, bunu herkes mi öyle anlıyor? Önce onu bir ifade edeyim. Şimdi şöyle deniyor. Hani İbni Hazm da dahil olmak üzere, yani zahiri mezhebi biz derslerde sık sık bahsederiz. Hani bir beşinci mezhep olarak meşhurdur bu ama Türkiye'de pek bilinmez. Zahiri mezhebi de dahil olmak üzere dört büyük sünni mezhep, yani Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbelilerin de dahil olduğu mezhep ulemasının...
Bir cümle ilave yapmak lazım yani farkı bilsinler diye. Zahiri mezhebinin iddiası nasların zahirine göre hüküm verdiği için, yani ayet ve hadis. Ama işin içerisine giriyorsunuz, bakıyorsunuz ki ayet yok, hadis onun yerine geçmiş. Bir müddet sonra bakıyorsunuz hadis de yok. Evet, devam evet. et.
Şimdi bunların çoğunu, yani İbni Hazm da dahil olmak üzere dört büyük sünni fıkıh mezhebinin müçtehitleri de dahil, fakihlerin büyük çoğunluğu ayette geçen ricz ifadesinden hareketle şarabı kan ve idrar gibi necaseti galiza grubunda mütalaa etmiş. Yani necaseti galiza ağır pislik demek. Yani çok az bir miktarı dahil namaza engel.
Küçük bir damlacık, damlacık da değil evet. yani. Bir sıçrantı.
Bir nokta kadar bile olsa o namaz engel. Yani çok az miktarının dahi vücutta, elbisede veya namaz kılınan yerde bulunmasının namazın sıhhatine engel kabul etmişlerdir. Bunlara göre üzerine bir damla bile damlamış olsa bir kişinin sarhoş edici içeceklerden biri o şekilde namaza gelemez. Fakat Medineli fakihlerden Rebiatür Rey, Leys bin Sa'd ve Şafii'nin öğrencisi Müzeni ve Zahirilerin kurucusu kabul edilen Davud ez-Zahiri, yani mezhepten ayrı olarak burada görüşü oluşmuş. Onun gibi bazı fakihler ise ayette sayılan diğer şeyler, hani ayette şimdi hamur dedi ama kumar da geçti değil mi? Meysir geçti, ezlam geçti, falokları, dikili taşlar geçti. Hani putlara kurban edilmek için kurban edilecek hayvanların kesildiği veya sunulduğu yer, sunak dediğimiz o taşlar, onlar da geçti. Onlar gibi şarabın da manevi kirliliğinin kastedilmiş olduğunu ayette. Evet. Yani bunun haram olmasının aynı zamanda necis olduğu anlamına gelmeyeceği görüşündedirler. Bunlar böyle söylemişler. Yani dedikleri şu, diyor ki Allah ayette dört şey saydı. Hamr, meysir, yani sarhoş edici içecekler, her türlü maddeler, kumar, dikili taşlar ve falokları. Bunlar hepsi şeytan işi birer pisliktir. Yani bunlar manevi yönü burada vurgulanmış. Şimdi diyelim ki insan kumar oynuyor. Şimdi kumar oynanan kağıt olarak düşünebilirsiniz bunu. Taş olarak düşünebilirsiniz. Zar olarak düşünebilirsiniz. Bu maddelerin kendisi necis midir haram diye? Dolayısıyla insan kumar oynadığı kağıda dokunduğu zaman elini necasete bulaştırmış. Dolayısıyla namaz kılamaz der misiniz
ya
buna?
Ya da zarlar cebinde olsa?
Diyemiyorlar. Veya bu sunaklara dokunmuş olsa kişi. Mesela diyelim bugün işte bir eski tarihi harabeleri bir şeyi gezerken öyle bir yere denk geldik. Biz incelerken falan baktık, elimizi sürdük falan. Aha tamam, sen artık namaz kılamazsın, niye? Ensaba dokundun falan. Diyebilir misiniz? Yok. Bunlar denmiyor. Hepsi birden ayette geçiyor. Ya hepsi birden bunların necis kabul edilmeli ya da üçü değilse dördüncüsü de necis kabul edilmemeli. Bu ayetten yola çıkarak konuşacaksanız eğer. Dolayısıyla en azından bu saydığımız hani Rabiatü Rey, Leys bin Sa'd, Müzeni ve Davud ez-Zahiri ayetten bunu güzel yakalamışlar. Şimdi
yalnız o az önce söylediğim şey kaybolmasın, söyledin de ona tekrar vurgu yapmamız lazım. Bak orada bir şey dikkat çekti Yahya. Min ameli şeytan kısmını görmüyorlar. Şeytan işi. Şeytan işi pislik kısmını görmediğiniz zaman, yani o Ali İmran suresinde Allah-u Teala'nın bildirdiği ehli kitabın yaptıkları. Yani ve inne minhum leferikan yelvûne elsinetuhum bil kitab bil tahsibu minel kitab. Onlardan bir grup var ki
kitabı dillerine doluyorlar zannediyorsunuz kitaptan. İşte ayette riç demiş. Doğru riç demiş. Karşı taraf bütün ayrıntıyı bilmiyor. Şimdi bu Yahya'nın anlattığı ayrıntıyı kaç kişi bilir vatandaşlardan? Ha evet, demek ki Allah yasaklamış diyorsun. Halbuki kitaptan değil. Ve yekulune huve min indillah. Allah böyle diyor derler. Ve ma huve min indillah. Bu Allah'ın söylediği söz değil ki. Ve yekulune alellahi kezibe hum yalan. Bile bile Allah'a karşı yalan söylerler. Allah'a iftirada bulunurlar yani. Bu işin başında bu kurguları yapanlar böyle. Arkasından gelenler de zaten gözü kapalı gidiyorlar. Evet.
Şimdi esas mesele aslında benim burada dikkat çekmek istediğim, ayette sayılan bu dört şeyin, hamr, meysir, ensab ve ezdam denilen işte sarhoş edici içecekler, falokları, kumar falan, bunların necisliği falan değil. Necis kabul edersiniz veya etmezsiniz. Mesela başka bir deliliniz de olabilir. Başka bir ayet delil getirerek gerçekten de bunun necis olduğunu ispatlayabilirsiniz. Sorun bu değil. Sorun şu. Varsayalım ki necis. Peki ben bu maddelerden birini bir kişi kullandığında, üzerine bir damla, iki damla, üç damla bulaştığında bu kişinin namaz başta olmak üzere mesela namaz kılacak mı, mescide girebilecek mi, ona ne söyleyebilirim? Esas sıkıntı burada. Yani biraz önce Nisa suresinin 43. ayeti okundu. Dendi ki Cenab-ı Hak orada ne buyurdu? Sarhoşken namaza yaklaşmayın ama bir ölçü belirledi. Sarhoşluğun miktarını açıkladı. Ne dediğinizi bilinceye kadar, yani ne dediğinizi bilemeyecek kadar sarhoşsanız yaklaşmayacaksınız. Ama ne dediğinizi biliyorsanız bu halde bile namaz kılabilirsiniz de yanlış.
Kılacaksınız.
Kılacaksınız. Kılmak zorundasınız. O halde bile yani içti adam. Bir şişe bira içti, bir şey içti, viski içti, şunu içti, bunu içti. Sarhoş olmadı veya az miktarda oldu. Namaz kılmak zorunda. O esnada damlattı şurasından buradan falan damladı. Ve bize geldi. Ben bu halde namaz kılabilir miyim? Ben Nisa 43. ayeti biliyorum ve diyeceğim ki evet, sen şu an ne dediğini madem biliyorsun, bak namaz kılıp kılmayacağını sorabildiğine göre namazı kılacaksın. Ama bir de baktım ki tişörtüne şuraya bir damla damlamış. Varsayalım ki necis. Bu bir veya iki veya üç damla olan şey veya bu kişinin namaz kılmasına engel mi? İşte mesele bu. Dediğim gibi ben necis de kabul edebilirim onu. Ama bu kişiye sen namaz kılamazsın diyebilir miyim? Bunun için ne lazım? Ya ayetten bak, aynı ayette Allah ne dedi? Namaza yaklaşmayın şu durumda iseniz. O zaman elbiseniz de şu durumdayken de namaza yaklaşmayın demeliydi. Bir. Veya biz şu an tam net bir şekilde bulamasak da ayetlerden, Resulullah'tan bu konuda net açıklamalar gelmeliydi. Elbisenize şu kadar miktarda bir necaset bulaştığında namaza yaklaşmayın. Öyle bir şey gelseydi biz acaba hangi ayetten böyle bir şey çıkar diye araştırıp belki biz de bulabilirdik.
Ama bir de bak.
Ama öyle bir şey de gelmedi.
Şimdi o sözünü biraz daha güçlü hale getirelim. Günde beş vakit her Müslümanın her şart altında kılması gereken bir ibadet. Öyle bir şey olsa Resulullah bunun üzerine basa basa söyler ve kesinlikle Kur'an-ı Kerim'de de olur değil mi?
Ki o dönemde hani rivayette ediliyor haram olmasına rağmen içkiyi bırakamayan sahabilerinde var olduğu. Hani gizlenmiyor ki bir rivayetler. Tamam haram olmuş ama hani bugünkü gibi tutamıyor kendini, alışmış, bağımlı olmuş, içiyor. O adamlar namaza gelmiyor mu Resulullah döneminde? Geliyor. Hiç mi üzerine bir şey bulaşmamıştır yani? Bulaşmıştır. Veya niye sormuyor? Resulullah niye engellemiyor? Niye bu konuda bir tane rivayet yok kitaplarda? Ha, demek ki necis veya değil. Hangisini kabul ederseniz edin. Bunun namazla doğrudan ilişkisi ne? Bunu saptamanız lazım. Ayet var mı hakkında? Yok. Resulullah'tan nakledilmiş bir şey var mı? Yok. Tamam. Temiz bir durumdayken biz insanların karşısına bile pis bir elbiseyle çıkamayız. O ayrı mesele. Ama bu namaza engeldir şeklinde şer'i bir hüküm olması için ya ayet ya da Resulullah'tan nakledilmiş sahibi uygulama bulunması lazım. Ama bütün fıkıh kitaplarını tarayın. Şu halde şu kadar miktarda bir şey üzerinize bulaşsa namaza asla yaklaşamazsınız şeklinde Resulullah'tan nakledilmiş bir ayrıntı yok. Ama buna rağmen ne denmiş? Mezhepler bu konuda ikiye ayrılmış. Bir Hanefilerin başını çektiği bir grup var. Bir de Şafilerle Malikilerin başını çektiği bir grup. Şafilerle Malikilerin başını çekti ki Hanbelileri de onlara katabiliriz. Onlar diyorlar ki ayetlerden biz temizlik vurgusunu anlıyoruz. Tamam. Hadislerde de yani işte o taharet içinde taharet geçen işte innehum unasun yetetahharun ve thiyabeke fatahir, hani elbiseni tertemiz tut, Allah temiz olanları sever. Hadisler var. Et-tuhuru şatrul iman, temizlik imanın yarısıdır. Tamam. He, bunların hepsi doğru. Eyvallah. Problem yok bunlarda. Daha ne dedik? Bak insanların bile biz karşısına, biz şu an ne yapıyoruz? Bak hepimiz üzerimizde temiz bir kıyafetle buradayız. Hani pis olsa insan karşısına da çıkmaya utanırsın. Ama işiniz gereği olabilir, ne bileyim kaçınamadığınız bir takım durumlar olabilir. Namaz kılıp kılmayacağınız başka bir konudur. Şimdi ne diyorlar ki, işte biz bu temizlikle ilgili genel prensipten hareketle diyoruz ki bir insan namaz kılacağı zaman ister bedeninde, ister elbisesinde, ister namaz kılacağı yerde nokta kadar, belki daha küçük ifadesini şey yapamayacağımız iğne ucu, belki hani Türk halkının zihninde gusülden en azından öyle bir çağrışım vardır. İğne ucu kadar bir necaset bulunması onun namaz kılmasına engel teşkil eder diyorlar. İğne ucu kadar bile olmayacak. Dil bir damla, iki damla falan. Şey bu namaz ya. Kılamaz. Peki üzerinde elbisesine bulaştı. Yıkayacak su yok. Giyecek yedek elbisesi yok. Bu kişi namazda kılmak zorunda. Ne yapacak? Der ki bu şekilde namaz kılamayacağına göre mecburen elbiselerini çıkarıp namazını o şekilde kılacak. Çıplak. Buna dair fıkıh kitaplarında teoriler geliştirilmiştir. Hadi hani şey açısından, tesettür açısından erkekler üstünü çıkardı bu şekilde namaz kılabilir.
Üstü ayrımı yok.
Hadi öyle bir şey değil. Daha aşağılara da bulaştı. Diyor mu? Teoriler geliştirilmiş. Diyelim bütün elbiseler falan gitti. Yani bir iki üç damladı. Hepsini çıkaracak. Gerekiyorsa anadan üryan namaz kılacak. Ha, burada neyi tartışıyorlar biliyor musunuz? Bu durumda adam ayakta mı namaz kılmalı, oturarak mı namaz kılmalı? Bunu tartışıyorlar. Ya, niye buraya ulaştınız siz? Ha, bu şekilde namaz kılmasına engel ne vardı ki? Çıkarıp çıplak kılmasını adama şey yapıyorsunuz.
Delil ne?
Değil mi yani? Delil ne burada? Ayet yok. Resulullah'tan nakleden bu uygulama yok. Bu Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeliler böyleydi. Hanefiler biraz daha bu konuda biraz daha böyle müsamahakarlar. Hanefilere göre en azından necaset sıvı ise diyorlar ki bir insanın avucunun içi kadar, yani şu el ayası kadar yere kadar müsamaha vardır.
Necaseti
galizaysa eğer, yani ağır pislik, işte bu hamr gibi veya kan gibi, idrar gibi bir necasetse eğer, yani bir iki damla affedilir. O kadar da değil diyorlar ama toplam miktarı bir avuç içinden fazlaysa o zaman anca bu şekilde namaza durması caiz olmaz. Halbuki dediğimiz gibi yani ayet veya hadis bu konuda böyle bir şey yok.
Necaseti galize değilse.
Necaseti hafife diye de bir şey var. O da ne? Hafif necaset. Bu hafif ve katı, ağır ayrımı da hani maddelerin kendine göre, cinsine göre değil, hakkında delil olup olmamasına göre yapılmış bir ayrım. Yani Hanefilere göre diyorlar ki hakkında necis olduğuna dair delil olan şeyler ne? Hanefi mezhebine göre konuşuyorum. Mesela da kan. İşte idrar, dışkı, hamr. Bunlar hakkında ayet olduğu için ağır necaset. E bir de hakkında ayet veya hadis bulamadığımız şeyler var. İşte nedir? İşte eti yenen hayvanların işte idrarları mesela. Bütün gün adam koyunla uğraşıyor, şununla uğraşıyor, bulaştı etti falan.
Hanefi söylüyorsun, bari hamurdan başladım. Bak, Hanefiler der ki, üzüm şarabı yani.
Evet tabii, hamur onlara göre o.
Taze üzüm
tabii.
Suyundan yapılmış şarap, şarabın tek damlası da yani pisliktir. İşte o el ayası kadar bir yere işgal ederse haram olur. Şey, namaz kılınmaz. Ama onun dışındaki bütün, mesela rakı, dörtte birini şey yapacak diyor. Niye? Yani. Rakı kuru üzümden yapılmış ya. Efendim yok işte, işte biradır, yok bilmem diğer bütün içkiler şeydir, necaseti hafifedir.
Evet, yani elbisenin dörtte birine bulaşmadığı sürece, dörtte birini kirletmediği sürece o şekilde namaz kılınabilir diyorlar. Ama bir kez daha ifade edeyim, belki 3-4 oldu ama önemli değil. Ayetlerde de hadislerde de şu miktardaki necaset namaza engeldir. Elbisede veya namaz kılınacak yerde şu necasetler bulunursa namaz sahih olmaz, geçerli olmaz şeklinde hiçbir ayet veya Resulullah'tan nakledilmiş hiçbir hadis yoktur. Söylenenler tamamen işte kendilerince kimi ayetten, kimi başka bir hadisten yaptığı çıkarımlara dayanıyor. Ama neticede insanlara ne diyorlar? Sen bu şekilde namaz kılamazsın. Yani Allah'ın emrine bir bakıma ne olmuş oluyor? Engel koymuş oluyorlar. Halbuki Allah ne diyordu? Ya sen sarhoşken bile eğer ne dediğini biliyorsan namaz kılacaksın. Kılmak zorundasın bir Müslüman olarak. O esnada adam damlatmış, damlatmamış. Kılacak. Çünkü namaz vakte bağlı bir ibadet. O vakit geçtikten sonra o namazı tekrar kılması mümkün olmadığına göre kişi ne durumdaysa namazını o şekilde kılacak. Yok çıkaracak, çıplak kılacak. Yok çıplak kılıyorsa ayakta değil, oturarak kılacak. Bunları kesinlikle hiçbir şekilde bunları böyle söyleme, ifade etmeye falan gerek yok.
Bu.
Tamam. Hı-hı. Şimdi bak buradan mesela sadece adetli kadınlar mı namaz kılamazmış? Gördünüz mü? Şimdi bakın şöyle siz geçen de buraya dün müydü? Yoksa evvelki gün mü? Cezayir'den bir hoca gelmişti de ona bazı şeyler soruyordum. Dedim ya siz, sen kitaplardaki şey kafana göre değil de kitaplara göre cevap ver. Ben de şimdi size kendi kafanıza göre cevap vermenizi şey yapacağım. Yani adamlar gerçekten duyduklarına şok oluyorlar. Çünkü bu geleneksel İslam, İslam değil. Kesinlikle değil yani. İşte biraz katkılar var. Şimdi Allah-u Teala diyor ki Hafizu alessalavati vessalatil vusta ve kumu lillahi kanitin. Hafizu alessalavat. Namazlara özenle dikkat, yani onları muhafaza edin. Yani sürekli namazınızı kılın. Ve en orta namazı ki onu da kılın diyor. Peki sürekli kılma emri sadece temiz elbisesi olana mı verilir? Bu ne demek? Ben her ortamda bu namazı kılabilmem lazım değil mi? Yani adam belki tuvalet temizlikçisi, belki şeylerle uğraşıyor. Kanalizasyon temizlemesiyle uğraşıyor ama namazını kılacak. Yok efendim sen yanında temiz elbise, ya kardeşim Allah-u Teala Hac suresi 72 miydi? وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ 79 galiba. Bu dinde Allah size hiçbir güçlük koymamıştır diyor. Bunlar güçlük değil mi? 78. Tamam. Hac suresi 78. ayette. Şimdi bir de bakın şu ayet, şu ayetlere dikkat edin bak. Maide suresi 6. ayette abdest bozucu olarak Allah sadece iki şey söylüyor. Şimdi ya cünüplük diyor ya da tuvaletten gelmek diyor. Evce ahadun minkum nel gâid. Peki tuvalete gittiniz, büyük abdesti yaptınız. O bulunan yeri yıkayın diye bir emir var mı? Büyük abdestin çıktığı yeri yıkayın. Var mı? Oradan gelirse diyor değil mi? Var mı öyle bir emir? Yok. Peki idrarın çıktığı yeri yıkayın var mı? Bakın tuvalete gidiyorsunuz. Geldikten sonra verilen emir şu. Yüzünüzü yıkayacaksınız. Kollarınızı yıkayacaksınız. Başınıza ve ayaklarınıza mesedeceksiniz. O kadar. Ya ben tuvalete daha yeni abdest aldım. E tuvalete gittim. Kirlenen organım bu yüzüm ve kollarım mı? Hangisi? Bakın orada da Allah sıkıntı vermiyor. Dikkat ediyor musunuz? Sıkıntıyı veren kim? Bizler. Şimdi efendim kadının adet kanı engelmiş. Niye sürekli geliyormuş? Ya Allah'tan korkun. Bir adamda sürekli idrar şey olsa, rahatsızlığı olsa o kırmayacak mı? Ya bunlara göre kırmayacak. Ya kılacak ama şöyle kılacak. Aması ne ya? Nereden çıkarıyorsun? Yani kanın abdesti bozduğunun zaten hiçbir delili yok. Abdesti bozan sadece tuvalette yapılandır.
Hangi kadın adetli oldu, adet görmeye başladı diye tuvalete gitmek zorunda? İsterse gidebilir, o ayrı bir konu. Ama adet kanı tuvalete götüren bir kan mı? Götürse bile bak tuvalette temiz şey değil. Sadece abdest bozar, o kadar, başka bir şey olmaz, namaza engel olmaz gene. Yani şimdi dikkat ediyor musunuz? Sadece hanımlar değil, erkekler de namazdan uzaklaştırılıyorlar. Birkaç kere anlattım ama yeri geldi yine anlatayım. Ali Bardakoğlu Bey Diyanet İşleri Başkanıydı. Benim fakülteden hocam olan Hamza Aktan da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı. Bizim Fatih Orum da daha doktorasını yeni yapıyor. Tarihi tam olarak hatırlayamadığım için şey yapamıyorum. O zaman henüz dışlanmadığımız dönem yani. Toplantılara çağırdıkları dönem. 2005'ten 2007'de de bir kere çağırdılar. Ondan sonra bir daha toplantılara çağırmamaya başladılar. Çünkü bakın çağırmamakta ne kadar haklı olduklarını siz de anlayın yani. Haklı olan biz değiliz, onlar. Şimdi Büyükçamlıca, şey Küçükçamlıca'da Sabahattin Zaim Kültür Merkezi'nde bir toplantıya gittik. İşte 17 tane soru sorulmuş Diyanet İşleri Başkanlığı'na, cevap verememiş. Türkiye içinden ve Türkiye dışından. Onlardan aklımda kalan bir tanesi. Efendim Pakistan'da İslam Cumhuriyeti var. Geliyormuş adam, kadına tecavüz ediyormuş. Ondan sonra kadın da gidip adamı şikayet ediyormuş. Kadına diyorlarmış ki 4 tane şahit getir. Tecavüze uğrayan kadından şahit istenir mi? Getirmediği zaman hadi sana 80 sopa. Hem tecavüze uğruyor hem şey. İşte bunun ne yapacağız? Ayette bunun çözümü yokmuş. İttifakla bakın. Pakistanlılar çözememiş. Diyanete sorulmuş, çözememiş. Orada işte Türkiye'nin önde gelen hocalarını toplamışlar ki buna şey yapsın. Çare yokmuş. Ne yapalım? Kıyaslayacağımız bir şey de yok. Az önce Yahya kıyastan bahsetti. Burada kıyas da yok. Neye kıyaslayacağız? O zaman istihsan diye topu taca atma şeyi vardır. Yani durum ve şartlara göre işi kılıfını uydurma. Hemen ben dedim ki ya bunu nereden çıkardınız? Yani tecavüze uğrayan kadının tecavüze uğradığını ispatlamasını nereden çıkardınız? Yok mu öyle bir şey? Ya tabii dedim, yani mezheplerde var, yok demiyorum da İslam'da yok. Yani çağırmamakta haklılar mı? Mezheplerde tabii ki var ama İslam'da yok dedim. Bak dedim, ilgili ayetleri okudum. Bakın, 4 şahit kadının zina ettiği iddiasıyla ilgilidir, erkeğinkiyle ilgili değil. Bakın erkeğin iddiası, erkeğin zinaya teşebbüs iddiası Yusuf Aleyhisselam'da geçiyor. O da sadece şeydir, bir kriminal rapor. İşte arkadan yırtılmışsa şeyi, gömleği arkadan yırtılmışsa Yusuf haklı, önden yırtılmışsa Züleyha haklı. Yahu dedim bakın ayetlerin tamamı kadına zina iddiasıyla alakalı. Erkekle ilgili ne var dedim. Hemen bitti. 17 konu cevapları 2'şer dakika sürdü. Hepsi böyle. Tabii ondan sonra başladık genel. Şimdi oradan gelirken şimdi bu hocaların isimlerini birkaç kere söyledim. Gene söyleyeyim. Bir zararı yok. Çünkü ilk defa söylemiyorum nasıl olsa. İslam İlimler Araştırma Vakfı Başkanı Ali Özek Hoca, ki ben İslam İlimler Araştırma Vakfı'nda 83'ten 93'e kadar hemen her ay ilmi toplantı düzenlemiştim. Dedim hocam gel beraber gidelim. İşte bizim arabayla onu oraya kadar getirdim. O dedi ki gel çay içelim. Tamam. Çıktık yukarıya. Halil Günenç Hoca. Eski Mardin müftüsü ve şeyin Asiye Eğitim Merkezi'nin fıkıh hocası. Kendisi de Arap'tır. Arapçası gerçekten çok iyidir. Eski kitapları gayet iyi bilir. Bir de Şafii İlmihal diye bir kitap vardır. Şimdi orada Ali Özek Hoca beni şeye şikayet etti. Halil Güneş Hoca'ya, ki biz Halil Güneş'te de 76'dan beri her toplantıda beraber olduğumuz kişidir yani. Şimdi orada dedi ki, ya Abdülaziz diyor ki şu usulü fıkh denen saçmalıkları bırak. Ondan sonra şeyi kabul etmiyor, kıyası kabul etmiyor. İşte istihsanı kabul etmiyor falan. O da başladı beni ikna etmeye, işte şöyle böyle falan. Dedim ki hocam, bakın dedim, Ali Özek Hoca da sen de İslam aleminde tanınmış insanlarsınız. Sadece Türkiye'de değil. Sadece Türkiye demiyorum. Dünyanın neresinden ulemayı topluyorsanız toplayın gelin, ben hazırım. İspatlayın bakayım sizin doğru olduğunuz dedim. İsterseniz Türkiye'den başlayalım. İsterseniz dedim önce Şafii mezhebinden başlayalım dedim. Çünkü sen Şafiilerin en tanınmış alimsin. Dedim ki size bir soru sorayım dedim hocam. Şafii mezhebine göre vücudunda ya da elbisesinin üzerinde küçücük bir parça necaset olan kişi namaz kılabilir mi? Kılamaz dedi. Peki adamın elbisesinde var, tek bir elbisesi var, temiz elbise de yok. Ne yapacak dedim. Dedi ki şey yapar, elbisesini çıkarır, çıplak kılar. Peki ondan sonra elbise bulduğu zaman namazını iade eder dedi. Hocam dedim, bunun bir tek delili var mı, bana bir gösterebilir misin? Vardır kardeşim dedi. Hocam dedim, sen bunu söyleyemezsin. Sen Şafii ilmihalini yazmış kişisin. Var mı yok mu söyle bana dedim. Dedi ki, ya işte ayette var ya, ve thiyâbeke fetahhir. Yani Müddessir Sûre, elbisenin tisini temizle. Hocam bu ayetin namazla ne ilgisi var dedim. Sonra dedim, siz demez misiniz? O öyle değil ama siz böyle inanıyorsunuz. Demez misiniz ki bu sure ilk inen surelerdendir? Namaz da Miraç'ta farz kılındı demez misiniz? Ondan sonra dedim ki, bakın keşke kıyas yapsaydınız dedim. Hiç olmasa iyi kötü bir deliliniz olurdu. Hani şunda ittifak ediyorsunuz. İbadet konularında kıyas olmaz. Yok efendim Allah belirlermiş. Ya ne, Allah mı belirliyor? Bak Yahya gayet güzel bir şekilde anlattı. Nereden çıkarıyorsunuz bu saçmalıkları? İbadete karışmayın bari ya. Ne oluyor size? Neyse dedim ki, keşke kıyas yapsaydınız. Siz Şafiiler şöyle demez misiniz dedim. Büyük abdestini yapan bir kişi, affedersiniz, o çukuru üç taşla temizlerse temiz olur. Aslında temiz olmaz ama Resulullah'ın üç taşla temizlediğine dair rivayet var. Onun için temiz sayarız demez misiniz? E peki dedim, bari buna kıyaslasanız. Hanefiler ona kıyaslamışlar. Ne diyorlar? Diyorlar ki, çok affedersiniz, herkesin o çukuru kendi avucu büyüklüğündedir derler. Dolayısıyla o avuç büyüklüğündeki pislik, az önce Yahya anlattı ya, necaseti, necaset de kendi kafalarına göre tanımlıyorlar zaten. Yok galize, hafife, neyse. Necaseti galize, yani ağır pislik, avuç el ayası kadar yeri işgal ederse namaza mani olur. Niye? O hadisten dolayıymış. Ulan o hadiste namazla ne alakası var? Resulullah öyle onunla temizleniyordu diyor. Yoksa o temizlenmeyen namaz kılamaz diyor mu? Dedim buna kıyaslasaydınız bari ya. Benim işim var kardeşim dedi, kalktı gitti. Şimdi görüyor musunuz? Allahü Teala'nın hum ala salatihim daimun muydu şeyde? Mesela namazlarını sürekli kılarlar. Namazlarınızı sürekli muhafaza ederler. Namazlar özen gösterirler. O kadar ayet var. Kadınları adetliyken namaz kılmayacaksınız demişler. Ya Allah aşkına. Ya Allah böyle diyor. Siz nereden çıkardınız bunu ya? Meariç 22. Şeyde de var, 22-20 şeyde de var aynısı. Müminun suresinde de var. Bu da daimun. Orada hafizun. Yuhafizundu değil mi? İkisi de var. Ha. Şimdi Allah sürekli namaz. Bakın şeyi savaş sırasında karşıda düşman, burada namaz kılacaksın. Orada elbise mi değil, çıplak mı kılacaksın? Ya Allah aşkına bu ne ya? Zaten o salatul havfle ilgili söyledikleri yani tam bir karikatürize edilecek şeydir. Yani tam gülmek için yeter. Başka şeye lüzum yok. Yani bu dini gerçekten yaşanmaması için ellerinden gelen her şeyi yapmışlardır. Şimdi Allah-u Teala savaşta yolcusun, savaşta iki rekattan bir rekata kadar düşürmeye müsaade ediyor. Efendim korktuğun zaman yürüyerek binili olarak namaz kılmaya müsaade ediyor. Bütün bunları açıklayan Allah kadına namaz kılmasını haram kıldığı zaman açıklamayacak, öyle mi? Kadın insan değil mi, sürekli kılar ifadesinin içinde değil mi o? Mümin değil mi o? Dolayısıyla işte gördünüz, bir riç kelimesi geçmiş diye hamrla ilgili, hamra verdikleri mana zaten evlere şenlik. Bir riç kelimesi geçmiş diye hem de şeytan işi iki kısmında silerek ondan namaz olmaz diyorlar. E peki kardeşim, yani şeyden, Fatih Camisi'nden çıkıyorum, geçen hafta da anlattım. Bir sarhoş içeri giriyor. Ama adam ağzı pis, ağzından geliyor şey. Millet sokmuyor içeriye. Adam da diyor ki beni Allah'ın evinden engelleyemezsiniz diyor. Ağzın leş gibi kokuyor. Dedim, niye sokmuyor? Hocam ağzı leş gibi kokuyor. Sana ne? Allah ne dediğini bilinceye kadar şey yapıyor, yaklaşma diyor. Bak bu adam buranın cami olduğunu biliyor. Beni Allah'ın elinden engelleyemezsiniz diyor. Tamam bitti. Sana ne? Belki şu anda tevbe etti adam. Sana ne? Dolayısıyla işte bu şeyleri görüyorsunuz. Ama vakit geçti, ama şurada bir ayeti de mutlaka okumam lazım. Bak bu şey de çok önemli. Bu mesela uyuşturucuyla şeyle sarhoş edici içkilerle mücadele konusunda Maide suresinin 93. ayeti son derece önemli. İşte ben geçmişte şöyle şunu yapmıştım, bunu yapmıştım, bunu yapmıştım diyenler de olabilir. Diyor ki Allahü Teala, "Leysa alellezine amenu ve amilus salihati cunahun fima ta'imu." İnanan ve iyi iş yapanların daha önce içtiği hamr, içtiği ve de kullandığı hamr, yani ister uyuşturucu olsun, ister sarhoş edici içki olsun, ondan dolayı günahları yok, günahı yoktur. İdamet takav, kendilerini korudukları sürece. Kendilerini koruyacaklar. Neden koruyacaklar? Hamırdan değil mi? Ondan sonra ve amen ve amlus salihat. İnanacaklar içkinin haramlığına ve iyi işlere yönelecekler. İyi iş yapacaklar. Thumme takav, aynı zamanda bu thumme aynı zamanda manasına gelir. Gene kendilerini koruyacaklar. Bak ikinci kez. Böyle bir ifade başka hiçbir yerde yok. Kur'an-ı Kerim'de. Ondan sonra ve amenu, gene inanacaklar, sümmet takav, kendilerini gene koruyacaklar. Demek ki mesela uyuşturucudan kurtulmak çok zor. İnanacaksın, iyi şey öğreneceksin, kendini koruyacaksın. İnanacaksın, kendini koruyacaksın. İnanacaksın, koruyacaksın. Bak üç kere söylüyor. Çünkü üç çok önemli bir rakamdır biliyorsunuz şeyde. Yani hani bir adam üç kere suç şey hata yaptığı zaman artık affedilmez ya. Yani demek ki uyuşturucuyla mücadelede bir, insanlara bunların yanlışlığına inandırmak gerekiyor. Mesela bir Müslüman Allah bunu haram kılmıştır diye ve kendisini mutlaka koruyacak. Sen kendini koruyacaksın. Ve inanmaya devam edeceksin, gene koruyacaksın. Yani koruma asla vazgeçilen bir şey değil. Sürekli kendini koruyacaksın. Ondan sonra o ana kadar yaptığın ne var ne yok Allah-u Teala onları affeder. Böyle korursan affetmek de kalmaz, günahını da sevaba çevirir. Ama bu şartla, öyle şeyde şeyle değil. Bak ondan sonra sümmet takav, tekrar kendini koruyor ve ahsen bu defa güzel işler yapıyor. Yani oraya kadar kendini koruyor, demek ki çok zor noktalardan geliyor oraya kadar. En sonunda artık güzel. Artık kendisi topluma yararlı, insanlara yararlı hale geliyor. Üçüncüsünden sonra. Yani bu uyuşturucuyla mücadele eden kişiler bu ayetler üzerinde dururlarsa çok iyi olur bu ayet üzerinde. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah güzel davranış gösterenleri sever. Evet, biraz ara verelim.